Ayrım 22. Bay Leonidas'ın tuhaf hikayesi. Tuncay Çevik. Sayfa 235. Mazinin çilesini yad ederek yanmak ancak bizim gibi duygu yüklü insanlara yaraşırdı. Oysa yaptığımız kör bir cenkten öteye gitmiyordu. Kederli bir kalp inşa ettiğimizin ve kendi kalemizde mahpus hayatı sürdüğümüzün ayrımındaydık. Yine de geçmişi yad ederek yaşıyorduk. Keşke bütün kederlerin, kahırların menbaını kurutmak kabil olsaydı. Fakat bu defa insan sevincin bolluğundan şımarır, onun da kıymetini yitirirdi. Sessizliğin büsbütün koyulduğu bir an sormadan edemedim. Peki İzzet, baban facianın nasıl gerçekleştiğini anlattı mı? Anneme anlatmış bir kere diyerek işittiği kadarını paylaştı. İngilizlerden sipariş edilen denizaltı ve uçak filosunu teslim almak üzere vazifelendirilmiş babam. Mürettebata Mersin limanında katılmış. Mersin'den İskenderiye'ye gideceklermiş. Muhtemel hava saldırılarına karşı güverteyi Türk bayrağına boyayarak açılmışlar denize. Kıbrıs dolaylarında kusursuz çıplak bir karanlığın şilebin üzerine büsbütün indiği bir vakit hava sertleşmiş. Denizin üzerinde esen rüzgar kulakları tiz bir uğultuyla inletiyormuş. O sıra babam ve arkadaşları güvertedeymiş. Ayaklarının altında top patlamışçasına dört bir yana savrulmuşlar ansızın. Koca şilep zangır zangır titremiş. Rüzgarın uğultusuna karışan haykırışlar karanlığa gömülerek sönüyormuş. Babam güç bela dikkatini toparlayıp ayaklanmış. Şilebin su aldığını fark etmiş. Bir de bakmış ki şilebin bordasında kocaman bir delik açılmış. Gecenin ağırlaştığı bir vakit iyice batmaya başlamışlar. Takriben 4 saat sonra da suyun yüzeyinde bulmuşlar kendilerini. Hayatta kalanlar denizin göğsünde çığlık çığlığa çırpılıyormuş. Ölenler ise çoktan kuru bir dal gibi akıntıya kapılmış gitmiş. Bazıları ise yüzerek kurtulacaklarını düşünerek dalgaların sırtına binmiş ve karanlığa doğru kulaç atmışlar. Fakat hiçbiri kurtulamamış. Şilepten kopan bir parçaya tutunarak hayatta kalmış babam. Bütün geceyi hırçın dalgalarla boğuşarak gündüz etmiş. Su o kadar soğukmuş ki onu bulduklarında çenesi kilitliymiş, konuşamamış. Denizin üzerinde yüzen cesetlere bakmış uzun uzun. Ölen subayların, harp okulu talebelerinin, as subayların, erlerin, mürettebatın cansız bedenlerine kederle baktıktan sonra elini güçlükle kaldırmış havaya ve selam vermiş. Bu hüzünlü hikayeyi dinledikten sonra garip düşüncelere dalmıştım. Refah faciasından mesul olanlar bir türlü aşikare edilmemişti çünkü. Gazeteler bu havadisi Mersin'den İskenderiye'ye gitmekte olan geminin torpillendiği mi yoksa mayına mı çarptığı malum değil diyerek nakletmişti. Bu hadisenin tafsilatı bu kadar kıt neşredilerek geçiştirilmişti. Nedense tarafsız Türkiye'yi savaşın içine çekmeye çalıştıklarını kimse yazmaya cesaret etmemişti. Bu hadise çirkin bir oyunun tezahürüdür diye mırıldanan arif insanların sesi de yükselmemişti. Zihnimi bulandıran düşünceleri savıp İzzet'e çevirdim bakışlarımı. Başını duvardan yana çevirerek buğulanan gözlerini kaçırdı ve ellerini başının altına sokup büzüştü ansızın. Acılarını titreyen yüreğinde bileyerek derin bir sessizliğe gömüldü. Boğazıma düğümlenen mahzun sözcükleri yutkunarak sustum ve elimdeki defterin kapağını açarak okumaya başladım. Kendi kalabalığına sürüklenmiş insanların dünyalarını saran sessizlik, tıpkı azı dişinin kahredici ağrısı gibi derin ve amansızdır. Sayfa 1. Ucu bucağı gözükmeyen bir dehlizin tam ortasındayım. Acılar içinde kıvranıyor ruhum. Bir zamanlar ruhumun efendisiydim, şimdi onun kölesi oldum. Sayfa 2. Değişme, değiş tokuş manasına gelen Arapça kökenli mübadele sözcüğü hayatımıza ilk defa umumi harpte girmişti. Ağzı kalabalık insanların dilinde ise manası değişmiş ve başkalaşmıştı. Bir müddet sonra bu sözcüğü her işiten hortlak görmüşe döndü. Kulaklarımız bu çirkin sözcüğe aşinaydı artık. Derken umumi harbin sonuna doğru unutulmaya yüz tuttu. İnsanların zihninde çürümeye bırakılmıştı sanki. Ta ki bugüne dek. Takvimler 31 Kanun-u Sani 1923'ü gösterdiğinde mübadele denilen müphem sözcük tekrar aklımızın bir paresini doldurdu. Hatta mevcudiyeti ilk günkü kadar taze ve acımasızdı. Kış mevsiminin en şımarık ayındaydık. Güneş gündüzleri ara sıra görünüyor, sonra göz kırpıp gizleniyordu bulutların arkasına. Akşama doğru ise rehavet yüklü uyuşuk kar taneleri usul usul dökülüyordu gökyüzünden. O gün ise hiç kar yağmamış, güneş yüzünü hiç göstermemişti. Kuru bir ayaz görünmeyen elleriyle tokatlıyordu yüzümü. Elimde ilaç şişeleriyle taş evimizin kırık kapısını açtım. Yanmayan sobanın eşiğinde alnı boncuk boncuk terleyen kardeşimin başucuna oturdum. Arkamdan öfkeyle içeri girdi babam. "Sonunda mutabık kalmışlar" diyerek elindeki tek sayfalık gazeteyi yere fırlattı. Yerdeki gazeteyi alıp okuduğumda babamın öfkesinin nedenini anladım. Kaç gündür süren Lozan konferansında bir karara bağlanamayan mübadele meselesinde son karar alınmış. Türk ve Yunan makamları iki milletin yazgısını değiştirecek bir sözleşme üzerinde mutabık kalmıştı. Gazeteyi yırtıp sobaya attım. Dışarıdan çalı çırpı toplayıp sobayı yaktım. Kardeşimi kollarıma alıp ilaçlarını içirdim. Fakat takati yoktu. Kollarımdan sıyrılıp yığılıverecek gibi oluyor. Bu yüzden onu daha sıkı tutmak zorunda kalıyordum. Ve bu durum onun canını daha fena yakıyordu. 20'sinde değildi LP diyoruz. Gün be gün eriyordu gözümün önünde. Göğsündeki kemikler iyice belirginleşmiş, sayılır olmuştu. Kahrımdan dizlerimin üzerine çöktüm, babama sarıldım. Uzun bir müddet ağlaştık. Sayfa 3. Elimizdeki tek mülk olan o taş evi sattı babam. Söylediğine göre hatırı sayılır bir meblağmış aldığı para. Zannetmem. Çölde bir damla suya dudaklarını ıslatmanın hazzını yaşıyordu babam. O bir damla suyun getirdiği mutluluk paha biçilemezdi. Çünkü bütün parayı kardeşimin tedavisi için kullandık. Elpidios şehrin en büyük hastanesinde güzel bir odada kalıyor ve ona iyi bakılıyordu. Biz de çalışmaya devam ediyor, boş durmuyorduk. Sabah kavurucu sıcakta tarladaydık. Akşam soluğu Elpidios'un ilaç kokulu odasında alıyorduk. Yine hastaneye gittiğimiz günlerden birinde karşımıza bir adam çıktı. Babamla evvelce tanıştıkları belliydi. Selamlaştılar, öpüştüler, sarıldılar. Babamın eline bir kağıt tutuşturdu. Babamın maviye çalan gözleri nemlendi. Sarı sakallarını sıvazlayıp uzun uzun okudu kağıdı. Kederli nemli gözlerini kaldırıp bana baktı ve şöyle dedi. Yakında gideceğiz Leonidas. Yıllardır yaşadığımız toprakları terk edeceğiz ve havasını suyunu bilmediğimiz bir toprakta yaşayacağız. Babam elindeki tasfiye talepnamesi başlıklı kağıdı bana uzatıp hastanenin yeşil duvarları arasında hüzünle yürüdü. Kağıdı katlayıp cebime koydum. Babamın peşi sıra yürüdüm. Sayfa 4. Gazeteler göçler başlıyor diye bir dizi neşre başlamışlardı. Suyun iki yakasına insanlar taşınacaktı. Türkiye'de yaşayan Rumlar Yunanistan'a, Yunanistan'da yaşayan Türkler Türkiye'ye zorunlu göç edecekti. Yalnız şanslı bir zümreyi bu nüfus mübadelesinin haricinde tuttular. İstanbul, Bozcaada ve Gökçeada Rumları ile Batı Trakya Türkleri yaşadıkları topraklarda kalacak, bu zorunlu göç dalgasına katılmayacaktı. Babam hastaneye içi dolu bir çuvalla geldi ve kardeşimi kucağına alıp "Haydi gidiyoruz" dedi. "Nereye?" diye sordum. "Evvela İstanbul'a, sonra Girit'e" dedi. "Kandiya limanında bizi karşılayacaklarmış" diye ekledi. Babama boş gözlerle baktım sadece. Sayfa 5. Şu mübadil sözcüğünün manasını saatlerce yürüyüp aç bir ilaç bir şekilde limanda beklerken öğrendim. Mübadil demek saatlerce yürüyen aç insanlar topluluğu demekti. Niçin mi böyle düşünüyorum? 5 gün geçmişti ve bizi alacak gemi halen gelmemişti. Bugün gelecek demişlerdi ama yarın olmuştu. Yarın da sonraki günün vaadiyle uyutulmuştu. Şehirden, kasabadan, uzak köylerden, civar köylerden gelen Rumlarla limanın üzerinde ruhları alınmış gibi hissiz bir şekilde ama sabırla bekledik. 3 gün geçmişti. Dördüncü gün. O gemi nihayet uzaklarda belirdi. Ufuk çizgisine bakan gözler, limana yaklaşan koca gövdeli gemiyi görünce parıldadı bir bir. Herkes ayaklandı heyecanla ve yanında taşıdığı çuvalları yüklendi. Kadınlar çocukları kucakladı. Gençler tahta bavulları aldılar ellerine. Ben kardeşimi kucakladım. Babam elindeki çuvalı yüklendi. Gemi limana yaklaştı ve gemiden büyük bir kafile indi. Hepsi üniformalıydı. Rumca konuştular bizimle. Soydaşlarımızdı ama bize hiç öyle bakmıyorlardı. Kaideleri ve gemiye alınacakların listesini okurlarken bile serttiler. Gemiye bindik. Gemi hareket ettikten kısa bir süre sonra arkama dönüp baktım. Doğduğum, büyüdüğüm şehir, çocukluğum, gençliğim, arkadaşlarım, dostlarım hepsi geride kalmıştı. Tüm güzel hatıraları orada bırakmıştım. Üzüntü içinde mırıldandım. Bu balık istifine dönmüş güvertede ne işim var? Kader dedikleri bu muydu? Ben de kaderimi mi yaşıyordum? Sayfa 6. Mübadil olmanın en güzel yanı şuydu. İstanbul gibi kadim ve güzel bir şehri dünya gözüyle bir defa olsun görebilmiş olmak. Uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelmiştik. Hayatımda bu kadar bol ışıklı güzel bir şehir görmemiştim. Vakıa hayatımda öyle çok şehir de görmemiştim. Neyse. Kardeşimi babamın yanına bırakıp geminin kış tarafına geçerek şehri seyrettim. Kıyıyı süsleyen görkemli yalıları, yalıların gerisinde uyuyan evleri, karanlığın çarşaf gibi örttüğü tepeleri, tepelerin üzerinde yükselen camileri hayranlıkla seyrediyordum ki biraz sonra benim gibi bıyıkları yeni terleyen biri yaklaştı yanıma. Ben Hugh diyerek nazikçe uzattı elini, tanıştık, sohbet ettik. Hayatıma o gün giren bu yabancı ömrümün sonuna kadar unutamayacağım en iyi dostum oldu. Hiçbir menfaat gözetmeksizin hep yanımda durdu. Ta ki kader aramıza girene dek. Sayfa 7. Gemi rıhtıma yanaştığında herkesin gemide kalması hususunda katı emirler verilmişti. Elpidios boğulur gibi öksürüyor, morarıyor olmasaydı benim de gemiden çıkacağım yoktu. Yüzü yumuşak görünen birkaç askere kardeşimin durumunu izah ettim. Kandiye limanındaki karantina merkezlerinden bahsedip geçiştirdiler beni. Kendi kendimi yiyip bitirirken Hugh bitti yanımda. ''Ne oldu, sıkıntılı görünüyorsun?'' dedi. Elpidios'u göstererek vaziyeti anlattım. ''Benimle gel'' dedi. ''Peşine takıldım. Gemiyi keşfe çıkmıştık sanki. Hangi kapının nereye çıktığını bir bir yazdım kafama. Gemiden kaçacaktık, başka çaremiz yoktu. Bir yandan ödüm kopuyordu. Hugh cesaret vermese başaramazdım. Babam, Elpidios, ben ve Hugh soluğu Karaköy dedikleri bir semtte aldık. Beni takip et dedi Hugh. Onun peşinden ayrılmadım. Karanlığın yuttuğu hayalet gibi görünen, pencereleri kapalı, perdeleri çekili evlerin önünde ve evlerin önü sıra uzayan, birbirini aniden kesen sessiz sokaklarda durmadan yürüdük. Birini arıyor gibi dolanıp durmuştuk soluksuz sokaklarda. Bir müddet sonra sinema salonunun arkasındaki yeşil demir kapılı metruk binada durdu Hugh. Kapıyı çaldı hızlıca. Karanlığın içinde saçları altın sarısı parlayan genç bir çocuk açtı kapıyı. Gencin başında bilindik balıkçı şapkalarından biri vardı. Hugh ile hasret giderircesine sarıldılar. İçeri buyur etti bizi genç. Girdik. Kardeşimi battaniyenin üzerine yatırıp doktor bulmamız gerektiğini söyledim Hugh'a. Hugh çıktı ve yarım saat sonra yanında takım elbiseli, tel gözlüklü yaşlı bir doktorla döndü o köhne binaya. Doktor kardeşimin açık göğsünü, sırtını uzun uzun dinledi. Doktorun yüzü birden ekşiyince babam vaziyetin ciddi olduğunu idrak etti ve endişe içinde doktora sordu. İyileşecek mi? Doktor ümitsizce yanıtladı. Zafiyet emareleri gösteriyor çocukcağız. Bu koşullar dahilinde sıhhati kötüye gider. Çocuğu prevantoryuma yatırın. Cebimdeki çeyreklikleri utana sıkala uzattım doktora. Doktor kibarca elimi itti ve cebine koy paranı dedi. Siz çocuğu behemeal prevantoryuma yatırın kâfi diye ilave etti. Doktor kapıdan çıkarken duraksadı ve kaldığımız binaya şöyle bir baktı. Hayır, öyle küçümser gibi bir hali yoktu. Bizlere acımış, üzülmüştü sanki, uzaktan seslendi. Dediklerimi unutma delikanlı. Kardeşinin mutlaka prevantoryuma yatması gerekiyor. Kararlı bir tavırla karşılık verdim. Kardeşimle alakadar olacağım efendim. Bazen ne yaparsak yapalım olmuyor işte. İnsan yazgısıyla başa çıkamıyor. Bununla baş etmenin zaten bir tek yolu var. Onun mevcudiyetini kabullenmek. Ben de böyle yaptım. Çünkü insan kaderine rağm edince canı daha az acıyordu. Sayfa 8. Doktorun tembih ettiği hususu kulak ardı etmemiş, bütün gece ne yapacağımı tasavvur etmiştim. Sabahın ilk ışıkları pencereden içeri süzülürken geceyi geçirdiğimiz o metruk binadan çıktım. Gemiye dönmek gibi bir fikrim yoktu artık. Dükkan dükkan, sokak sokak iş arayacaktım. Ne tuhaf yerdi buralar. Kimin kapısını çalsam ya Ermeni ya Rum ya Türk çıkıyordu. Kimsenin de iş vermeye gönlü yoktu. Her biri ayrı bir bahaneyle savıyordu başından. Öğleye doğru eve döndüm. Yolları öğrenmiştim hemen. Cadde-i Kebir dedikleri görkemli binaların olduğu uzunca bir yol vardı. O yolun üzerindeki Elhamra sinemasının arkasındaydı kaldığımız metruk bina. Hük yoktu ortalıkta. Dün geceki genç de. Kardeşimi kucaklayıp sırtıma aldım. Sabah çaldığım kapıları bir bir dolandım yine. Evet, kendimi acındırmaktı niyetim. Vaziyetimi görürler de bana inanırlar, belki iş verirler dedim kendi kendime. İçimden dilenmek gibi insanların iyi niyetini ve vicdanını sömüren bir art niyet geçirmemiştim hiç. İçimden iyi bir niyet geçirsem de faydası yoktu. Kimse iş vermeye razı olmuyordu. Umutsuzca geri dönerken tonton bir ihtiyar çıktı karşıma. Cephesi kırmızı tuğlalarla örülmüş bir kilisenin tam önündeydik. Durumumuza acıdı, karnımızı doyurdu, yardım elini uzattı bize. Dilenmediğimi, iş aradığımı öğrenince gözlerinden bir parıltı geçti ihtiyarın. Kumaştan, dikişten, biçkiden filan anlar mısın diye sordu. Çiftçilikten başka elimden ne iş gelirdi? Mecburiyetten anlamam ama öğrenirim dedim, çalışırım, çabalarım, öğrenirim. Memnuniyetle gülümsedi ihtiyar. Madem bu kadar heveslisin hemen işe başla dedi. Kardeşimi eve bırakıp hemen işe başladım. Meğer içimde saklı bir cevher varmış. Kısa zamanda işimin tüm inceliklerini kapmıştım. Sayfa 9. Bana yardım elini uzatan ihtiyarın adı Fedor'du. Bay Fedor gayretimden pek memnundu ve bunu çok kere dile getirirdi. Bir mevzu daha vardı ki dilinden düşürmezdi hiç. Neredeyse günün her anı o bahsi açar, içli içli konuşurdu. Mevzu şuydu: kaçak hayatı yaşayan muhacirler, suyun öteki yakasına kafileler halinde göçe zorlanan insanların dramatik hikayelerini her gün konuşuyor, konuştukça içleniyorduk. Bir müddet sonra elden bir şey gelmeyeceğini anlamıştık ve zuhur edecek felaketlerin titreşimleri hislerimizi köreltmişti. Babamdan, kardeşimden, kendimden ve bir de Bay Fedor'dan başka kimseleri düşünecek halde değildim. Kimsenin ünsiyetine, samimiyetine güvenemez olmuş, tıynetim değişmişti. Vaka Bay Fedor'un hatır şinas dostlarından biri olan Bay Granis'e güvenim tamdı. Ne iyi kalpli bir adamdı Bay Granis. Dairelerinden birini haybeden bizim için tahsis etmişti. Ah, ne güzel günlerdi onlar. Bir rüyaydı yaşadıklarımız. Sabahın kör karanlığında kapımıza dikilen polisleri görmemizle birlikte o güzel rüyadan uyandık. Gözlerimizi ovuşturmamıza dahi fırsat vermeden Palas Pandras götürüldük karakola. Sorgusuz sualsiz elimize bir kağıt tutuşturup nezarete tıktılar bizi. Nezaretin soğuk demir parmaklığını sıkıca kavradığımda omuzlarımda sıcak samimi bir el duydum. Usulca döndüğümde Hug ile göz göze geldim. Hug ile o an karşılaşmamış olsam nezaretin buhran kaplı duvarları beni içine alabilirdi. Asıl hapis oydu işte. Ertesi gün bizi aldılar ve rıhtıma götürdüler. Hüzünlü gruplar halinde sandallara doluşturdular. Denizin berraklığına inat, zihinleri kirli kalabalıklar, denizin üzerinde sallana sallana kendilerini bilmedikleri, tanımadıkları bir diyara götürecek olan gemiye baktılar. Ben de hüzünle o kocaman gövdeli gemiye baktım. Gökyüzündeki bulutlar gibi beyazdı. İnsana tatlı bir düş kurduracak kadar güzel olan o beyaz gemiye çıktık. Geminin güvertesine adım atar atmaz öfkeli bir asker karşıladı bizi. Asker gayri ahlaki bir tutumla elindeki sopayı havaya kaldırıyor, ağzını doldura doldura küfür ediyordu önüne gelene. "Türk tohumları, biz cephedeydik, siz neredeydiniz?" diye bağırınca subaylardan biri dayanamayıp askerin ensesine bir tokat patlattı. Askerin elindeki sopayı alıp denize fırlattı sinirle ve bağırdı. "Aptal herif, hakaret ettiğin insanlar bizim soydaşlarımız." Herkes o subaya minnet dolu bir ifadeyle bakmıştı. Bense arkamda bıraktığım şehre bakıyordum. Canım İstanbul'a. 22. ayının sonu. Sayfa 245.